Ayrım 37. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 378. 21. Bibi yazmayı rahlenin üstünde bırakarak doğruldu. Yüce Efendimizi bekletmek, bağışladığı onuru ucuzlamakla bir. Zaten kutlu şeyhimiz velayetname değil, Firdevsi'ye özenip şehname yazmışlar diye söylene söylene çizmelerini giyerek kapıları kilitledi. Cüveyni Sarayı'nın yolunu tuttu. İvecen, İlhan Sarayı'nın Vezir Sarayı ile buluştuğu kapıya vardı. Kapıcıbaşı onu bekliyordu. Hemen yol gösterdi. Dış kapıdan iç kapıya giden yol, boydan boya mermer döşeliydi. Ak mermerler, ay ışığında misvaklanmış dişler gibi parlıyordu. Ulu ağaçların arasından, gecenin kokusunu soluya soluya yan yana geçtiler. İç kapının yüksek tavanlı, geniş eyvanına birlikte girdiler. Kapı kanadının yanına kıtığı atılmış, kadife döşeli bir sedir yerleştirilmişti. Alışkanlıkla oturdu, eğilmesine kalmadan diz çöken kapıcıbaşı çizmelerini çekti. Yan duvardaki pabuçluğa dizdi. Alt raftan her gelişinde giydiği yemenileri kuş kanatları gibi ayağının altına sürdü. Onun devinilerindeki kararlı yumuşaklığa uzun uzun baktı. İçinden, hizmetin en incelikli ustaları her zaman en büyüklere dememiş miydim diye geçirdi. Adam çizmemi çorap gibi çekti, hangi yemeni kimin el yordamıyla bildi. Bizim Nebil Kahya çizme çekmek, yemeni sunmak bir yana kapıyı adamın suratına çarpacakmış gibi açıp kapar. Biraz bunun yanına versem de yontulsa mı? Fikriyle uzanan adamın giydirmesine bırakmadı, ayaklarının ikisini birden aynı anda tasmaları terkari, tabanları ince deriden yemenilere geçirdi. Sedirden hızla kalktı, bildik adımlarla eyvanı selamlığın upuzun dehlizine bağlayan iç kapıya yöneldi. Adamın ne zaman önüne geçtiğini bilemedi. Kapı sanki kendiliğinden açıldı. Daha öteye geçmeden eliyle içeriği göstererek kapattığı kapının arkasında gitti. İbni Bibi uzun dehlizin loşluğunda yapana yalnız kaldı. Yalnızlığı tez tüketmek amacıyla geniş adımlar atarak, her adımına bin düşünce katarak mermer oymaları gölge oyunlarıyla ışıl ışıl sayvanlı kapıya yöneldi. Yumuşak yemeniler içindeki ayakları kalın isfahan halısının üstünde kayar gibi ilerliyor, her adımında ayrı bir duyguya kapılıyor, özenmeden beğeniye, beğeniden kıskançlığa, kıskançlıktan yetinmeye gidip gidip geliyordu. Cüveyni görkemi bilinmedik şey değil, diyordu iç sesiyle. Kaç kuşaktır vezirlik etmekte, pek çok ülke pek varsıl bir hazineyi beceriyle yönetmekteler. Kimin üstüne o göğün yağmuru yağsa, boylu boyunca altın suyuna banar. Serpintisi de bizim gibi kaç kulu en azından bizcileyin gönendirir. Efendimin ataları Selçukluların, akası Şemseddin Cüveyni, Hasan Sabbah'ın Alamut'unu da, hilafetin tahammül mülkünü de yıkan Hülagu Han'ın veziriydi. Ölüm ya bizim inandığımız gibi Allah'ın emri, ya şeyhimizin velayetnamesinde Guru Sıraman'ın pek güzel buyurduğu gibi, her yaşayanın sonu minvali üzere büyük haktan Yüce Tanrı'nın rahmetine kavuşunca Abaka Han'da hizmetini sürdürdü. Ne var ki bu dünyada insan ömrü de gerçekten geçici. Biz bir nice konduramazsak konduramayalım, insan kendince en yüksek basamağa çıktığında dahi düşüveriyor. O yüce vezir de üç hakanı Yüce Tanrı'nın şefkat ve merhametine teslim eyledikten sonra aynı yolun yolcusu oldu. Toprağı bol, makamı cennet-i âlâ olsun. Abaka Han hiç zaman yitirmeden yerine kardeşi efendimi atadı. O gün bugündür İlhanlı Devleti'nin sahibi divanı o. Elbette devleti ölçeğinde şatafat da ona yaraşır. Baksana çevrene Bibi. Daha selamlık dehlizinden taşan görkeme ulaşmak için Cüveyni soyundan mı yoksa ülkesi büyük, hazinesi zengin bir egemene vezir olmak mı gerekiyor diye düşündüğü an, aman Allah korusun mırıltısıyla salavat getirdi. Şu kısacık ömrümde bile kaç vezirin feci bir biçimde öldürülüşünü izledim. Görkemi eksik olsun. Kişi güneşe nice yakınsa onca yanar. Vezir demek, altın kafesteki kuş demek. Sahibi onu yemin hasıyla besler. Sonra bir gün canı çeker, kesip ağzını şapırdata şapırdata afiyetle yer. Neme gerek, ben her sarayda dığdığının dığdısıyım. Sıram gelinceye ya gazap eden ölür ya ben dediği anda ürküyle çevresine bakındı. Bayram değil, seyran değil. Efendim şimdi beni niye çağırdı? Sakın vezirlere düşündüğüm şey benim başıma gelmesin. Kaygıyla çevresine bakınması, çok ayrıntıyı ilk kez görmesini sağladı. Dehlizin iki duvarı da mermerdendi. Neredeyse üç adımda bir, açılmış sayvanın işlerinde çeralar yanıyor. Tavanın Ferhat'a özgü nakışları, insana kişi sevdasıyla istencinin dağları nasıl deldiğinin masalını anlatıyordu. Son adımında kulağına çalınan rübap nameleriyle duraksadı. Loşluğun dibinde nur inmiş gibi ışıyan kapıdan taşan neva, o yaklaşınca şed'e döndü. Oyma sayvanlı selamlık kapısının önünde durdu. Derin derin soluyarak ezgiyi içine sindirdi. ''Bırak olumsuz düşünceleri Bibi'' dedi anında. ''Bir tekinsizlik olsa seni bir başına korlar mı? Daha rahlenin başında iki yanına iki izbandut dikilir, karga tulumba ya zindana atılırsın, ya siyaset meydanında asılırsın. Besbelli çağrılman hoşluk için. Yılgını bastır, ürkünü ürküt. Gir de bak bakalım. Çağrı şölene ise iç bade güzel sev, varsa aklı şuurun. Dünya varmış, ya ki yok olmuş, ne umurun. İyi şu nuş eyle, bugün anma gamı ferdayı. Sana mı ısmarladılar bu yalan dünyayı? Sana ne, madem çağrılmaktasın, dal hazın deryasına. Gecen aydınlansın. Ko gerisini, görkem sahibi düşünsün. Adımını içeri atarken kendi düşüncesinden irkildi. O benim veli nimetim diye acındı. Kıyamam. Efendisine değen cıda kulun boğazını deler. Bu yaştan sonra yeni efendi aramak kolay mı? Sorusu Ezgi'nin kanatlarına tünedi. Selamlığın ortasında dolunay gibi ışıyan mermer havuza savruldu. Havuzun ortasında kaskatlı bir fıskiye vardı. Mermer lülesinden bir yelpaze gibi dal dal fışkıran su sanki rübabın ezgisiyle oynaşıyordu. Duru, dingin, onlarca yay ipil ipil suya iniyor, kandillerin bol ışığında fıskiye ile havuz arasında gök kuşakları oluşturup birden yükseliyor, yakomozlarını tavanın renk cümbüşüne kattıktan sonra şapur şupur havuza düşüyordu. Tam önüne geldiğinde yükselen suyla irkildi. Gel Bibi otur şöyle diyen Cüveyni'nin tok sesiyle düşüncelerinden arındı. Rübabın dolgun sesi kulaklarına doldu. Havuzun şapırtısı ezgilere dolandı. Bir an fasıl heyetinin suyun dibinde çaldığını sandı. Hiçbiri görünmüyor diye düşündü. Ne ustalık, mimarını kutlamalı. Sonra sarayın çok eski mimarının çoktan ölmüş olabileceği geçti aklından. Telaşsız adımlarla sofraya yürüdü. Günün yorgunluğu daha oturmadan solmuştu. İki büklüm altın kaplama kasnaklı altın sininin yanına çöktü. Sofranın çevresine üç minder konulmuştu. Bir göz kırpışında çevreye bakındı. Onun üçüncü kişiyi aradığını anlayan Cüveyni merakını daha fazla mıncıklamadan ''Efendimiz onur verecekler.'' dedi. ''Efendimiz mi? Dün kendilerine hem devlet işlerini hem uzak diyarlardan tutsaklanmış 10 körpe cariye, 10 taze civanla 2 sandık ganimet paylarını sundum. Besbelli çok hoşnut kaldılar. Bir ara senin işi sordular. Ferman buyurur, bağışlarsanız kendisi anlatsın.'' dedim. ''Yarın akşam sana geleyim, o da bulunsun.'' buyurdular. Neredeyse gelirler deyince yüreği hopladı Bibi'nin. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Ben bu İlhanlı'ya ne anlatabilirim? Derken karşılanışı gözünün önüne geldi. Cüveyni'ye sezdirmeden kendi kendine güldü. Hay Allah, meğer kapıcıbaşı Efendimiz'i beklemekteymiş. Sen de kendini bir matah sanıp davul gibi şişinmiştin. Tüh sana! Kim bilir adam senin kostaklanmana ne biçim gülmüştür diye sırıttı. Allah'tan Cüveyni sırıtmasını böyle bir onurun kıvancına bağışladı. Zaten başka söze yer kalmadan kapıda kapıcı başının başı göründü. Cüveyni yerinden fırladı, kapıya koştu. Bibi dizlerini havada çözdü. Önce tahta gibi dikildi. Sonra ellerini göbeğinin üstünde kavuşturup sırtını kamburlaştırdı. Gözleri kısılı, başı gövdesinde kulak kesildi. Ezgi'ye karışan su şapırtısının içinden yumuşak halıda fısıldayan ayak seslerini ayıkladı. Dehlizde önce İvecen uzaklaşıp sonra ağır ağır yaklaşmalarını izledi. Yoğunlaşan dikkatiyle gümbürdeyen yüreği fıskiyenin şapırtısıyla rübabın ezgisini bastırdı. Sesler kapının ağzındayken duası tükenmiş gibi kıyamını bozdu. Hızla secdeye vardı. Başını ellerinin üstünden belli belirsiz kaldırdı, gözleri fıldır fıldır dört ayağın izini sürdü. İkisi sağına geçti, kayboldu, ikisi soluna geçti, bağdaş kurdu. Omzuna değen bir elle yavaş yavaş doğruldu. O ana dek kapalı gözlerini açtı. Üç kez secde ederek Abaka'yı selamladı. O, iri Moğol bedenini üçgenin çatısına yaymış, nereden ne zaman çıktıkları belirsiz, hurileri kıskandıracak cariyelerin üst üste yerleştirdiği kuş tüyü yastıklara sırtını dayamıştı. Cüveyni, Bibi ile diz dize gelecek yakınlıkta bağdaş kurmuş, hurilerin sırtını beslemesine yardım ediyordu. Birden butlarının kuş tüyüne battığını ayırdı. Hafifçe kaykıldığında sırtı sanki buluta yaslandı. Elinde altın sürahiyle başlarına dikilen Saki, o an Abaka'nın solunda diz çöktü. İpek sarisinden fırlayan iki fil dişi, sarı pembe ayva tüylerini uçuştura uçuştura sineye uzandı. Dizleri üstünde azıcık doğruldu, dal gövdesi şimşir bir yağ çizdi. Teninin gül esansını Abaka'nın ciğerlerine sindirecek yakınlıkta billur kadehe uzandı. Altın sürahiyi bir eli kulpunda, bir eli dibinde incelikle eğdi. Kan kırmızı şarap sanki damarından akıyordu. Billur ağır ağır kızardı, misket kokusu ten kokusuna karıştı. Kadeh dolar dolmaz, daldan kopan kuş yeğeniliğiyle doğruldu. Önce Cüveyni'nin sol yanına diz çöktü, onun kadehi de alkanlara bulanınca yeniden kalktı. Bu kez de Bibi ile Cüveyni'nin arasındaki daracık alana evcil bir güvercin gibi kondu. Son kadehi de doldurduktan sonra tıpkı öncekiler gibi görünmez oldu. Abaka kadehini hiçbirininkine değdirmeden kaldırdı. Cüveyni onu izledi. Bibi her ikisinin gözlerinden iç komutunu alıncaya elini uzatmadı. Alır almaz bir Abaka'ya bir Cüveyni'ye doğru secde ederce eğildi. Kadeh elinde onların içmesini bekledi. Abaka, onlar ilk yudumlarını alıncaya kadehini boşaltmıştı. Boş kadehi sineye koymadan dilini uzun uzun damağında gezdirerek, "Meyin çok güzelmiş," dedi hoşnutlukla. "Nereden geliyor?" "Doğduğum yerden efendimiz. Horasan'da, Cüveyn'in Azatvar'ındaki bağımızdan. Beğenim boşuna değilmiş." dedikten sonra Bibi'ye dönerek, "Bu Cüveyniler ne üretseler en iyisi oluyor. Şemsettin Atabek'in gönderdiği de aynı yerdendi demek. Her dem soframda tuttuğumun aynı. Sevdiğimi söyledim de kaynağını sormadıydım. Belli ki sizin bağın üzümü değişik. Her bağın hatta her asmanın üzümü değişiktir efendimiz. Bizimki çölle dağın birleştiği yerde. Zaten yamacın asması verimli olur. Baharda yemyeşil uç veren filizleri, hatta yaprağı bile mis gibi kokar. Zarı kalın, eteni dolgundur. Hazara ters düştüğünden çöl yeli ile su yeli bizim bağda buluşur. Babanımız mey demlemenin ustası bir soydan gelir. Atası nur içinde yatsın, atam Cüveyn'e kadı atandığında yanımıza girmiş, kaç kuşaktır ailemizden biri gibidir. İlk gençliğinde ülke ülke bağ bağ mahzen mahzen dolaşır, en iyi mey hangi asmadan nasıl kesilip çiğneniyorsa öğrenir, hangi ağacın futası daha iyi demler bilir. Her bağ bozumu için iki yelin buluşmasını bekler. O dem görmelere sezadır. Salkımlar düveli inek memesi gibi sarkar. Üzümlerin zarı buğulanır, buğulu salkımları gün doğmadan kesip alır. Bibi, Abaka'nın kadehinin hep dolu duruşuna şaştı. Oysa durmadan içiyordu. Bu Saki, Yüce Tanrı'nın cennette vaat ettiği hurilerden biri olmalı, diye düşündü. Abaka İlhan, kadehi sineye koymadan nasıl dolduruyor? Gözlerini dört açarak baktığında, gizi çözdü. Abaka herkesin de olduğu gibi kadehi bir dikişte boşalttı. Boş kadehi sinin üstüne koyduğu an altın sürahinin ibriği uzandı. Abaka doluyu kaptı. Son yudumu diliyle damağı arasında uzun uzun ezdi. Şarabın misket kokusunu genzinde tuttu. Boş kadehi dolarken elini altın sağına yayılmış sülünün nar gibi kızarmış göğsüne uzattı. Bir çimdikte lopet parmaklarının ucunda sallandı. Onu ağzına atarken çipil gözlerini kırpıştıra kırpıştıra, ''Hani sen de babanından kalır değilsin.'' ''Çocukluğum içinde geçti efendimiz. O zaman her şey oyun diye yapılıyor. Akam hizmetinizdeyken ben Bağdat'ta görevliydim biliyorsunuz. Geçmişe özlem mi, üretme kıvancımı, öğrendiğini pekiştirme hevesimi seçemem. Her yıl yüce kata gelmenin zamanını o günlere rastlattım. Yerlerin buluşmasını beklediğim zamanlar okumak, araştırmak ve düşünmek için pek elverişliydi. Böylece hem yazma hem öğrenme fırsatım oldu. Babanlarımız merakımı bildiklerinden herkesin de elime bir bıçak verip beni de salkım dermeye saldılar. Kişi anılara dalınca çenesi düşüyor deyip kadehinden bir yudum aldı. Tıpkı abaka gibi diliyle damağı arasında eze eze yuttu. Bilginlerle yazıcılar bir başka insanlar. Yalnız güzel işlemiyor, güzel anlatıyor. Bir an ben de seninle birlikte bıçak elimde bağa girdim. Sonra, salkımlar sepetleri doldurdukça mermer dibeye dökülür. Cariyelerin en gençleriyle en şişmanları dibeye çıkarılır. Üzümün zarı ezilinceye çiğnerler. Dibekten indiklerinde pembe topuklarının üstüne basamazlar. Şıra dibeğin çörteninden alttaki havuza akar. Oradan da yallah fıçılara. Fıçılara ya ipek tülbentten süzmeden olmaz. Demek vezirlik ve bilginliğin yanında mey ustalığı da var öyle mi? Kişi bakmak yerine görmeyi becerince öğreniyor. Doğru dersin, bakmakla görmek çok başka şeyler derken yine Bibi'ye baktı. Bibi başı yerde, gözleri sininin kıyısına takılmış, suskun oturuyor, Cüveyni her kadeh kaldırışında dudaklarının ucuyla bir yudum alıp minik bir lokma ile yetiniyordu. Cüveyni'nin gözlerini baktığı yerde bulunca başını kaldırdı. Abaka İlhan söyleşiye onun da katılmasını istiyordu. ''Çok doğru buyurdunuz efendimiz.'' dedi bunun üzerine Bibi. ''Bakmak bir nesnenin biçimini algılar, görmekse özünü. Ve özü gören cevheri bulur. Tarih bilimi de böyle mi? Hele o, hele o diye ikisi aynı anda yanıtladı. Ya, biz günde ve geçmişte olanı aktarır biliyorduk. Olanı aktarır diyen Bibi, belki o sürdürmek ister umuduyla yutkuna yutkuna Alaaddin Cüveyni'ye baktı. Bu kez hem başı hem gözleriyle devam etmesini buyurdu vezir. Bilim olmayana inanmaz. Elbette olanı aktarır ama aktarılanın bilimsel olması için özünü öğrenmek, anlamak ve belgelemeyi gerektirir. Nasıl yani derken bir kadeh daha tüketti abaka. Şimşek hızıyla bu Moğollar küpü içiyor, esirmiyor diye düşünerek şöyle efendimiz diye kaykıldı. Yüce varlığınız İlhanlı tahtını onurlandırdığı anda tarih biliminin kişilerinden biri oldunuz. Bendeniz de o bilimin erlerinden biri olarak sizin her davranışınızı yazıyorum. Bu kadar yakın olabilme bağışından da yoksunum. Ve varlığınızla yücelen bu sofraya ancak uzaktan bakabiliyor, bilge sözlerinizi ya duyamadığım ya da anlayamadığım için özünü değil biçimini görüyorum. Ve salt deviniyle olanları yazıyorum. Ortada somut görünen ne var? Yenilen, içilen. Bunları bütün ayrıntılarıyla yazıya geçirdiğimde okuyana ne aktarmış olurum? Ayyaş bir han, işretine ortak bir vezirle bir bilgin. Ya sözlerinizin hikmetini kavrar da gördüğümü aktarırsam? Devlet yöneticisinin işrette bile öğrenme çabasını dedikten sonra abaka kadehini ilk kez Cüveyni'ye uzatarak doğru kişi seçmişsin beğenisiyle şak diye tokuşturdu. Alaaddin Cüveyni dizlerinin üstünde hafifçe doğruldu, kadehinin ağzını abakanınkinin dibine tuttu. Billur'un çınıltısı sürerken Bibi'ye uzattı abaka. Bibi hemen Alaaddin'e öykündü, her ikisi de taşmasın diye kazandıkları onuru bastırmak amacıyla küt diye yeniden dizlerinin üstüne oturdular. Üç billur kadehin içindeki duru şarap kandillerin ışığını kaptı. Her bir zerresi nur topuna döndü. Hem bir yanından öteki yanı hem damlalarında yakamozlar göründü. Bir an duraksayarak rübapla fıskiyelerin ezgisine karışan billurların şıngırtısını izlediler. Has bilginlerle söyleşi insanın ufkunu açıyor, dedi Abaka. Bilginimiz yazarken de bu ilkeden şaşmazsa bize de tarihe de büyük hizmette bulunacak. Her okuyana devlet ve yöneticinin ne olduğunu, yükselişin evreleri ve gerekçeleriyle düşüşün kırılma noktalarını anlayabilene ayrıntılarıyla öğretecek. Ve sanırım sizinkinden de Taberi'nin Uluslar ve Hükümdarlar, Biruni'nin Asar-ı Bakiyesinden de değişik bir tarih okuyacağız. Çok iyi. Gazneli Mahmud'un cilaladığı aynayı önümüze koyacak. Şimdiden sabırsızlanmaya başladım. Kıvancıyla kadehi ağzına götürürken, bu kez doğru düzgün için ama, buyurdu. Onların yudumlarını gözleyerek kadehini boşalttı. Saki üç kadehi de yeniden doldururken rübaplara tar, sitar, ney, cura, kopuz, çenk ve teflerle dümbelek katıldı. Ezgi birden yükseldi. Neva faslının iniş çıkışları fıskiyeninkiyle uyum içinde alçalıp yükseldi. Ezgi serpintiye dönüştü. Damla damla, renk renk tavandan üstlerine döküldü. Bir süre susup sazendelerin ustalığını kulaklarından yüreklerine aktardılar. Fasıl gitgide sesini yükselterek nevadan uşaka dolaştı. Havuzla sofra arasına yine nereden nasıl geldikleri belirsiz rakkaseler doluştu. Ezgi onların peri yürüyüşleri, biçimli duruşlarına uyarak köçekçeye dönüştü. Sanki simyacı bakırı altın eğleyen büyüsünü ortalığa saçıvermişti. Alışkın gözler önce aldırışsız, sonra tutkuyla kıvranan dal gövdelere yapıştı. Kabaraları yıldız yıldız, telkari çiçeklerle bezenmiş kadife cepkenleri savruldu. İpek fistanların her kıvrımı namelerin yeliyle titredi. İnce şalvarların büsbütün açığa vurduğu sütun bacaklar devindi. Çıplak ayaklar isfahan halısına gömüldü. Taze bedenlerinin tomurcukları büyü sisinin içinde gözleri kamaştırdı. Minik ayaklarını bileklerine bağlayan burma halhallar ışıladı. Kınalı parmaklara takılı ziller avuçlarının içinde şıngırdadı. Ezgi yükseldi, devini hızlandı. Her name bir başka dönüşün hızına kapıldı. Onca ayak, onca beden, tırnak ucu kadar sekmeden aynı anda, aynı ölçüyle, aynı biçimde kıvrılıp bükülmeye başladı. Ne ilham bir şey dedi, ne Cüveyni ile Bibi yanıt verdi. Kadehler doldu, boşaldı. Ağızların şapırtısı azaldı, havuz şakırtısı, fıskiyenin sesi kısıldı. Uzunca bir süre selamlığı, ezgiler, deviniler kapladı. Abaka kızaran gözlerini bir dağılıp sininin çevresinde dönenen, bir toplaşıp dertop devinen rakkaselerden ayırmadan çat diye kadehini tokuşturdu. Hayyam gibi bir rint, şarapla neşelen, ayrılma kadehten, vazgeç artık geçmiş gelecek derdinden. Beden zindanındaki eğreti ruhu, kurtar bir an olsun akıl zincirinden demekte madem, iç bade, sev güzeli, varsa aklı şuurun, ahret varmış, ya ki yok, niye, neden umurun? İçelim de kendimizden geçelim, dedi. 37. ayrımın sonu, sayfa 387.